Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Ordibehşt 1401, Hicri Kameri 17 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 19 Mayıs 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eşel ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Siyonist rejimin Ukrayna Savaşı üzerinden Fırsatçılığı adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamile'yi nüfusun artması için çaba göstermesine vurgu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Reisi Tahran ve Havana arasındaki işbirliği stratejiktir dedi. İran Petrol Bakanı İran'ın petrolünü iyi bir fiyat ve güçlü bir şekilde sattığını söyledi. General Selami, İran halkının yaptırımlar karşısındaki sabrının dünya özgürlükçüler için bir model olduğunu söyledi. Rusya, Ukrayna'da yeni nesil lazer silahları kullanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, dünya çapında yaklaşık 2.2 milyar insanın temiz içme suyuna erişimin garantisi olmadığını söyledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ülkenin insan gücünün gençleşmesi ve nüfusun artması için çaba göstermesine vurgu yaparak, ülkeyi korkunç bir olay olan nüfusun yaşlanmasından kurtarma politikasını hayati ve en zaruri vaciplerden olduğunu kaydetti. İslam İnkılabı rehberinin gönderdiği ve dün Ulusal Nüfus Komitesi toplantısında okunan mesajda, ülkenin insani gücünün gençleşmesi ve nüfusun artması için çaba gösterilmesi ve aile yapısının desteklenmesi yetkililer ve vatandaşların üzerindeki en zaruri farizalardan olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamenei bu fariza için etkin ve kültür merkezleri ve bu alanda faaliyet yapan kişiler üzerine daha ağır görev düştüğünü, bu politikanın İran'ın uzun vadeli geleceği adına hayati bir politika olduğunu kaydetti. İslam İnkılabı rehberi samimi bilimsel araştırma sonuçlarının bu politikan olası tüm zararlardan uzak bir şekilde ileriye götürmenin mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti. Ayetullah Hamenei mesajının devamında nüfus komitesi üyelerine hitap ederek yasal önlemler ve benzeri girişimlerin yanında genel ortamda ve de sağlık sisteminde kültürel faaliyetlere önem verilmesini tavsiye etti.
İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i dün gece Tahran'da Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Capriles Ruiz ile görüşmesinde İran ve Küba arasındaki Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Küba gibi emperyalist rejimleri küstahlığına karşı duran bağımsız ülkeler başta olmak üzere Latin Amerika bölgesiyle ilişkilerin genişletilmesi İran için büyük önem taşıyor dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i görüşmede Tahran-Havana ilişkilerini stratejik olarak nitelendirdi ve iki ülke arasında ticaret, ekonomi, tarım ve sağlık alanlarındaki potansiyellerden en iyi şekilde istifade edilmesi gereğinin altını çizdi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İran ve Küba arasındaki olumlu ve yapıcı ikili ilişkilerin iki ülke arasındaki uluslararası etkileşimler alanı genişletilebileceğini belirtti. İran'ın Latin Amerika ülkeleriyle işbirliği alanlarına ve kapasitelerine değinen reisi, bu kapasitelerin sinerjisi iki tarafın iktisadi büyümesine yol açar ve İran İslam Cumhuriyeti'nin temeli Küba'da dahil olmak üzere küresel emperyal sistemin aşırılıklarına direnen bağımsız ülkelerle ilişkilerin gelişilmesidir dedi. Görüşmede Küba Başbakan Yardımcısı da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na Tahran ve Havana arasındaki siyasi, iktisadi ve ticari ilişkileri stratejik ve derin olduğunu belirterek kısa, orta ve uzun vadeli programlar İran-Küba ilişkilerini ikili ilişkiler düzeyinden Latin Amerika bölgesindeki çok taraflı etkileşimlere kadar geliştirebilir dedim.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti'nin Gana dahil olmak üzere Afrika ülkeleriyle işbirliğinde yeni bir sayfanın başladığını duyurdu. İRNA'ya göre Muhammed Muhbir, çarşamba günü Tahran'da Gana Kültür, Sanat ve Turizm Bakanı İbrahim Muhammed Evvel ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin Gana ile ilişkileri geliştirmek istediğini bildirdi. Muhbir, iki ülke arasında geniş siyasi ilişkilerde olduğu gibi ilişkilerin her alanda artması gerektiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Gana'daki yardım ve sağlık hizmetlerini, özellikle Kızılay Derneği'nin bu ülkedeki faaliyetlerine değinen muhbir şunları vurguladı. İran, Gana'nın imkan ve kapasitelerini göz önünde bulundurarak teknik ve mühendislik hizmetlerini geliştirmeye hazırdır. Muhbir ayrıca Gana'nın özellikle bağlantısızlar hareketinde dünya barışını geliştirmedeki rolüne dikkat çekerek şöyle dedi. Gana'nın varlığı ve faaliyeti her zaman bağlantısızlar hareketinin öne çıkan noktalarından biri olmuştur. Gana Kültür, Sanat ve Turizm Bakanı ise şöyle dedi. Gana hükümeti İran İslam Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari faaliyetlerini desteklemekte ve iki ülke arasındaki işbirliğini özellikle İranlıların yatırımlarını genişletmek için her türlü zemini sağlamaktadır.
İran Dışişleri Bakanı Tahran'da Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaretin büyümesinden ve Türkmenistan gaz takaslarının uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne enerji ve ulaştırma sektörlerine atıfta bulunarak enerji ve ulaştırmayı Tahran ve Bakü arasındaki ekonomik işbirliğinin arttırılması için iki ana sütun olarak değerlendirdi. Hüseyin Emir Abdullayan bu görüşmede yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki heyetler arası görüş alışverişi ve İslam Şura Meclisi Başkan Yardımcısının Bakü'de ve Şahin Mustafayev'in Tahran'da eş zamanlı olarak varlığı iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme kararlılığını gösteriyor ve iki cumhurbaşkanının işbirliğini derinleştirme arzusu göz önüne alındığında ilişkilerin gelişimini hızlandırmak için daha fazla çaba göstermek gerekiyor dedi. İran Dışişleri Bakanı bu toplantıda ayrıca koronavirüsünün yönetimi ve göreceli kontrolü, iki ülke sınırlarında ortak ticari ve iktisadi ilişkiler, sınır illerinin işbirliği sebebiyle iki ülke vatandaşlarının hareketini kolaylaştırma ihtiyacına vurgu yaptı. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı da İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının Aşgabat'ta Eko Zirvesi'nin oturum kulisinde görüşmesine atıfta bulunarak bu görüşmeyi iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamayı başlatmak için bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Şahin Mustafayev, İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ortak komisyonu anlaşmalarının ve iki ülke arasındaki enerji ve ulaştırma alanlarında ekonomik projelerin uygulanmasına ilişkin son gelişmeleri de anlattı.
İran Petrol Bakanı, İran'ın petrolünün iyi ve güçlü bir fiyatla satma sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, Latin Amerika ülkeleriyle petrolün temel mallar ve tarımla takas edilmesi için çalışmaya varıldığını duyurdu. İran Press'e göre Cevat Oğuzi, İran petrolünün dünya pazarlarında satılma süreciyle ilgili kabine toplantısının kulesinde yaptığı açıklamada, herkes petrol için müşteri arıyor, özellikle Rusya'ya uygulanan enerji yaptırımlarından sonra, dedi. Oğuzi, İran'ın pazarda müşterilerin olduğunu ve yeni pazarlar belirlediğini, bu eğilimin güçlü bir şekilde devam edeceğini sözlerini ekledi. Rusya'nın İran pazarını etkilemek için petrol satışlarını arttırma girişiminde bulunduğuna dair söylentilere tepki gösteren İran Petrol Bakanı, Rusya'nın petrol alıcılarına indirim teklif ettiğini, ancak Batı'nın bu ülkeye uyguladığı yaptırımlar göz önüne alındığında Rusların müşteri bulmasının zaman alacağını söyledi. OG, Araş doğalgaz sahasıyla ilgili çalışmaların tamamlandığını da değinerek, Araş sahasının Kuveyt, Suudi Arabistan ve İran arasında paylaşıldığını, İran Dışişleri Bakanlığı'nın bu sahanın işletilmesiyle ilgili ihtilafların çözümü için istişarelerde bulunduğunu söyledi. İran Petrol Bakanı, bazı Latin Amerika ülkelerine yaptığı 10 günlük ziyareti atıfta bulunarak, bu ziyaret sırasında petrol satışı, teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihracatı, petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesi, petrol rafinerisi kapasitelerinin artırılması gibi konularda iyi bir anlayışa sahip olduk ve dedi.
İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyyid İzzetullah Zergami ve Katar Kültür Bakanı Şeyh Abdurrahman bin Hamid bin Casim Es-Sani, kültürel, turizm ve el sanatları konularını görüşmek üzere dün Tahran'da bir araya geldiler. İki ülke arasında turizm, yarın sıra el sanatları ilişki düzeyini yükseltme konuları masaya yatırıldı. Zergami bu görüşmede Katar'daki Dünya Kupası etkinliğini dünyaya İslam dinini tanıtmak için bir fırsat olarak nitelendirerek şöyle dedi. Geçmişte küresel emperyalizm ve Hollywood'un misyonlarından biri İslam'ı küçük düşürmekti. Bu politika İslam inkılabının zaferinden sonra İranofobiye ve İran ile Araplar arasındaki bölücülüğe değişti, dedi. Zergami, Katar emirinin İslam inkılabı rehberiyle görüşmesinde Ayetullah Hamene'nin tarafların bu tehlikeye karşı dikkatli olmaları yönündeki tavsiyelerine de değindi. İran'ın el sanatlarının büyük bir bölümünün kültürel olarak Katar'a yakın olduğunu belirten Zergami, İranlı sanatçıların deneyimlerini Katarlı sanatçılara aktarmak için grup programları düzenlemek mümkün, dedi. Zergami toplantıda İranlı uzmanların Katar el sanatlarını canlandırmakta olduğunu da söyledi. Katar Kültür Bakanı da İran'ın el sanatlarına övgüde bulundu ve el sanatları İran kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır, dedi. Katarlı bakan, ülkesinin el sanatlarının birçoğunun yok edildiğini ve Doha'nın onları canlandırmak için İran'ın deneyimine ihtiyacı olduğunu söyledi.
İran İslam İnkılabı Muhafızlar Komutanı Tümgeral Hüseyin Selami, ekonomik yaptırım siyasetler karşısında İran halkının sabrını, müstesna bir fenomen ve dünyadaki tüm özgürlük arayanlar için güzel bir model olarak değerlendirdi. İRNA Ajansı'na göre Tümgeral Hüseyin Selami dün yaptığı açıklamada İran halkının güçlü ve kararlı bir halkın siması olarak nitelerken, İran halkının elini tek tek öpüyorum ve onların imanına saygı duyuyorum, dedi. General Selami, devrim muhafızları ordusunun İran halkının bilinçli, inançlı ve mücadeleci varlığını, düşmanın politikalarını yenmek için kullandığını, çünkü inkılabı asla yalnız bırakmadıklarını ve her koşulda düşmanlarla savaşmaya hazır olduklarını ilan etti. General Selami, İran milletinin son 40 yıldaki becerisinin düşmana ve münafıklara asla aldanmadığını ve düşmanların sızmasına izin vermediğini bildirdi. İran'ın bugün her zamankinden daha güçlü ve sorunları çözme kabiliyetine sahip olduğunu söyleyen Tümgeral Selami, ağır ekonomik yaptırımlarda düşmanın bu milletin belini bükemediğini ve bu 40 yılda düşmanın hiç olmadığı kadar zayıf olduğunu vurguladı.
İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı Hüccetül İslam Muhammed Musaddık, General Süleymani suikastını Amerikan insan hakları ihlalinin açık örneği olarak nitelendirdi. İran Yargı Başkan Yardımcısı dün Assaluye'de düzenlenen 8. Amerikan İnsan Hakları Oturumu'nda yaptığı konuşmada General Kasım Süleymani suikastının Amerikan İnsan Hakları ihlalinin açık bir örneği olduğunu ve dünyadaki tüm özgür avukatların Amerika tarafından bu cinayetle ilgili ileri sürülen gerekçeleri reddettiğini söyledi. Muhammed Musaddık, Şehit Süleymani ve Irak askeri gücünün resmi komutanı suikastinde Amerika'nın suçunun çok açık olduğunu ve gerçekte uzmanlık alanı uluslararası hukuku olmayanların bile bu cinayette yasa dışı boyutlarının açıkça farkında olduklarını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün İran'a uygulanan yaptırımların yasa dışı ve insanlığa aykırı olduğunu kabul etmesini Amerika için başka bir skandal olarak değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Alena Duhan, dün Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Amerika hükümetini İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları sona erdirmeyi çağırdı ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tek taraflı yaptırımların insan hakları ihlali olduğunu vurguladı. İran'a göre İran hükümet sözcüsü Ali Bahadiri Cehromi dün Twitter'de Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Elena Duhan'ın İran ziyaretine atıfta bulunarak şunları yazdı. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü İran ziyaretinin sonunda Amerika'nın İran'a karşı tek taraflı eyleminin tüm insan hakları ve uluslararası hukuk standartlarını ihlal ettiğini doğruladı. Amerika, İran'a yönelik yasa dışı yaptırımlarına son vermeli. Washington'un temel maddeleri, hatta ilaç ve tıbbi teçhizatlara yönelik tek taraflı ve baskıcı yaptırımları, başta bazı hastalar olmak üzere İran halkı için birçok soruna neden oldu.
İran'ın Ankara Büyükelçisi ve Türkiye İçişleri Bakanı, sınır, kolluk kuvvetleri ve güvenlik komitelerinin düzenli toplantılarına ihtiyaç olduğunu vurguladılar. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmen, Twitter'da yaptığı açıklamada, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede iki komşu ülke arasındaki iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve sınır kolluk kuvvetlerinin düzenli toplantılarının yapılması konularının ele alındığını bildirdi. İran ve Türkiye sınır sorunları, sınır güvenliği, sorunsuz sınır geçişleri, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile mücadele ve terörle mücadele konularında yakından bağlantılı ve bu alanda işbirliği yapıyorlar. Sınır nehirleri ve bu nehirlerden akan sular, iki ülkenin kolluk kuvvetleri ve polisinin işbirliği de iki ülkenin yakından ilgilendiği konular arasında yer alıyor.
Amerika ve Türkiye Dışişleri Bakanları, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklerini yenileyen ortak bir bildiri yayınladılar. Teslim Haber Ajansı'nın El Cezire'den aktardığına göre Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta yerel saate göre dün akşam bir araya geldiler. İki taraf ortak bir bildiride Washington ve Ankara'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği ve bu ülkedeki savaşı sona erdirmek için bir çözüm bulmasını vurguladı. Bildiride ayrıca Amerika ve Türkiye'nin mevcut coğrafi ve siyasi zorlukların üstesinden gelmek için birlikte yakın çalışmaya kararlı oldukları belirtildi.
NATO'ya üyelik başvurusu belgesini imzalayan İsveç'te Başbakan Andersson, Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Andersson, Türkiye ile konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız. NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz, dedi. İsveç Başbakanı Türkiye yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Andersson, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'a gitti. Giden Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile görüştü. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün NATO'ya katılması için ön koşullar belirledi. Rusya'dan S-400 sistemi alımı sebebiyle yaptırımları kaldırması, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı inşa ve üretme planına dönmesi, İsveç ve Finlandiya'nın terörist gruplara karşı net tavır alması, bu gruplara verilen sığınma haklarının iptal edilmesi ve liderlerinin Türkiye'ye iade edilmesi Türkiye'nin bazı ön şartlarıdır.
Rusya 18 Mayıs Çarşamba günü Ukrayna'da insansız hava araçlarını yakmak için yeni nesil güçlü lazer silahları kullandığını ve eski Sovyet komşusuna sallanan batılı silah seline karşı koymak için Moskova'nın bazı gizli silahlarını kullandığını bildirdi.
Türkiye'nin Siyonist rejimle ilişkilerini geliştirmeye yönelik etkili adımları iki taraf arasındaki ticari ilişkileri hızlandırdı ve Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yeni rekorlar kırdı.
Türkiye ordusunun Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonda 4 PKK-YPG'nin öldürüldüğü bildirildi.
Öte yandan Amerikan terörist güçleri Suriye egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ederek bir kez daha Kuzey Irak'tan Suriye topraklarına askeri ve lojistik teçhizat taşıyan bir konvoya götürdü.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah dün akşam yaptığı konuşmada Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi. Nasrullah, seçimleri düzenledikleri için Lübnan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da dahil olmak üzere Lübnanlı yetkilileri ve güvenlik güçlerine teşekkür etti. Lübnan seçimlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirten Nasrullah, bu başarı bize ve direnişin müttefiklerine yönelik medya ve psikolojik saldırıların ve ekonomik baskı ve krizlerin ardından elde edildi. Onlar insanları korkutmak ve geri döndürmek için yaptıkları tüm tehditlere rağmen bir sonuca varamadılar dedi.
Terör rejimi İsrail askerlerinin dün gece Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli yaralandı.
Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan'a ölüm cezasını kaldırma taahhüdü yerine getirmesi gerektiğini söyleyerek Suudi Arabistan'da çocuk infazlarını eleştirdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dünyadaki her 3 kişiden birinin veya yaklaşık 2.2 milyar insanın içme suyuna erişim güvenliğinin olmadığını söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Lübnan parlamento seçimlerinin sonuçları hakkındaki birkaç önemli nokta ile ilgili. Lübnan parlamento seçimleri geçen pazar erken sabah saatlerinden itibaren başladı. Lübnan parlamento seçimleri 718 adayın katılımıyla 103 liste halinde 15 seçim havzasında ve 128 sandalye için düzenlendi. Lübnan İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede 3.917.000 kayıtlı seçmenin katılımı oranı %41 oldu. Lübnan parlamento seçimlerinin sonuçları Lübnan siyaset sahnesine ilişkin bazı önemli noktaları içeriyor. Birinci önemli konu direniş muhaliflerinin taşının baltaya saplanmasıdır. Direniş karşıtları direnişi Lübnan siyaset yapısından uzaklaştırmak için çok para ve çaba harcadı. Batı Asya siyasi meseleler uzmanı Hasan Hanizade bu bağlamdaki açıklamasında Amerika, Arabistan, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Lübnan direnişini silmek için 40 milyon dolar harcadıklarını belirtiyor. Parlamentoda en az 58 sandalye kazanması direniş koalisyonunun hala parlamentoda en fazla sandalyeye sahip olduğunu gösterirken direniş karşıtı projenin başarısızlığına işaret etti. Önde gelen Lübnanlı bir siyasi analist olan Talal Atrisi şöyle diyor. Bu seçimde en büyük yenilgi Hizbullah'ı ve direniş silahlarını hedef alan Hizbullah'ı halktan ayırmak ve ulusal düzeyde desteği sağlamak isteyen partiler kazandı. Bu hedeflerin başarısız olduğu ve gerçekleştirilmediği kesin olarak söylenebilir. Amerikalılar ve müttefikleri Lübnan parlamento seçimlerinde en büyük kaybedenlerdir. Zira Hizbullah Lübnan seçim yasasına göre tüm Lübnan'da tercih edilerek en çok oyu alan taraf oldu.
İkinci nokta ise Saad el-Hariri ve el-Müstakbel hareketinin seçimleri boykot ederek mecliste 14 sandalye kaybetmesi ve sandalye sayısının 20'den 6'ya düşmesidir. Bu sonuç Hariri'yi Lübnan siyasi sahnesinden çıkarmaya devam ederken yeni Lübnan başbakanı seçilmesini ve ardından kabinenin kurulmasını zorlaştırıyor. Ayrıca Hariri'nin Suudi Arabistan başçı olmak üzere yabancı aktörler nezdindeki konumu da zayıfladı. Zira Hariri, Suudi Arabistan tarafından desteklenen tarafların oylarından da yararlanamadı. Üçüncü nokta ise Samir Caca başkanındaki Lübnan kuvvetlerinin sandalye sayısının artmasıyla birlikte Caca'nın Lübnan'ın güç yapısındaki rolünün artmasıdır. Güvenlik ve paramiliter geçmiş olan Samir Caca, güçlü bir direniş karşıtı olarak onlarca insanın ölümü ve yaralanmasına sebep olan Ekim 2021 El Tiyune olayına karışmıştır. Ercaca 15 Mayıs seçimlerinden sonra Lübnan'da başlayan yeni gelişmelerde akılcı davranmaz, şiddet ve yurt dışından emir almaya devam ederse Lübnan daha da siyasi bir çıkmaza girecektir. Dördüncü nokta, Suudi Arabistan'ın Lübnan parlamento seçimlerinde en büyük yabancı kaybeden taraf olmasıdır. Bir yandan Saad el-Hariri yanmış bir piyon haline gelmişken, diğer yandan Sünnilerin desteğiyle daha güçlü bir seçenek Lübnan parlamentosuna girmedi. Lübnanlı siyasi meseleler uzmanı Cihat Eyüp şöyle diyor. Lübnan seçimlerine en büyük müdahale eden Suudi Arabistan, seçimlerde etkili Sünni kişiyi ortadan kaldırarak zayıf ve tutarsız partileri seçim sürecine dahil etti. Riyad, Fuat Sinyora'nın tamamen düşmesiyle direnişe karşı savaşı kaybetti. Tüm bu sebeplerden ötürü 24. parlamento seçimlerinden sonraki Lübnan siyasi sahnesinin öncekinden daha karmaşık olacağı görülüyor. Üstelik yeni parlamentoda ülkede geleneksel ve ana akımlar arasındaki çakışmalar daha fazla ve daha aleni hale geleceği tahmin ediliyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Caracas'ın muhalefetle görüşmeleri yeniden başlaması konusunda. Venezuela hükümet yetkilileriyle muhalefet arasındaki görüşmelerin askıya alınmasından bir yıl sonra müzakereler yeniden başladı. Muhalefetle görüşmelerde kabineye başkanlık eden Venezuela Ulusal Konsey Başkanı George Rodriguez, muhalefetle ilk toplantıya Gerardo Balled'in başkanlık ettiğini duyurdu. Görüşmeler son yıllarda Latin Amerika'da Washington politikasının özellikle Venezuela hükümetini devirmeye odaklandığı bir ortamda gerçekleşiyor. Bilindiği üzere Washington, solcu Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu devirmek veya istifa etmesi için bir takım siyasi ve ekonomik baskılar uygulamaya başladı. Bu baskılar Venezuela üzerindeki ekonomik baskıyı arttırmış olsa da Maduro hükümeti diğer bazı ülkelerle ilişkilerini genişleterek durumu yönetmeyi ve ülke lehinde değiştirmeyi başardı. Nitekim muhalefet Amerika'nın tüm desteğine rağmen son yıllarda Venezuela'nın siyasi arenasında ve yapılan seçimlere rağmen yenilgiye uğradı. Bu durum muhalefetin krizi çözmek ve ortak bir siyasi çözüme ulaşmak için görüşmeleri kabul etmesine neden oldu. Bu bağlamda hükümet ve muhalefet son birkaç yılda birkaç tur müzakere gerçekleştirdi. Bu görüşmeler ortak bir çözüme ulaşmak ve bu ülkedeki kapsamlı ekonomik ve siyasi krizi aşmak amacıyla yapıldı. Ancak görüşmeler her seferinde doğrudan ve dolaylı Amerika'nın baskısı ve müdahalesi nedeniyle başarısız oldu. Meksika'da yapılan son tur görüşmelerde tüm Venezuela vatandaşları için siyasi hakların garanti altına alınması, seçimlerin düzenlenmesi ve Venezuela'ya karşı uluslararası yaptırımların kaldırılması için bir takvim belirlenmesi ve çeşitli Venezuela siyasi gruplarının haklarının geri verilmesi gibi konular ele alındı.
Bu kapsamda Venezuela hükümetiyle muhalifler arasında bir mutabakat zaptı bile imzalandı. Böylece iki taraf ülkenin anayasal düzenine siyasi ve sosyal bir arada yaşamaya ve şiddeti reddetmeye ve Venezuela ekonomisini korumaya olan bağlılıklarını belirttiler. Görüşmeler olumlu geçti ve birçoğu Venezuela'nın içinde bulunduğu çıkmazdan bir çıkış yolunun nihayet bulunacağını ümit etti. Tüm umutlara rağmen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakın arkadaşı Kolombiyalı iş adamı Alexis Saab'ın Amerika'ya iade edilmesiyle görüşmeler durdu. Maduro, Amerika'nın Venezuela müzakere heyeti üyesi Alexis Saab'ın iade edilmesinin müzakerelere ölümcül bir darbe indireceğinin çok iyi farkında olduğunu belirtti. Aslında son yıllarda Amerika Venezuela'ya dolaylı ve dolaysız baskı uygulayarak sadece Venezuela'yı kendi eski siyasetlerinin mandası altına almaya çalışmakta kalmadı. Üstelik bu ülkenin kaynakları ve özellikle zengin petrol kaynaklarını azami derecede kullanmaya çalıştı. Ancak son birkaç ayda Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla durum değişti. Şimdi Ukrayna ve Rusya savaş ateşinin yakılması ve Amerika ile Avrupa'nın Moskova'ya karşı özellikle enerji sektörüne uyguladığı yaptırımlar pratikte dünya piyasaları ve Batı ülkelerini petrol ve doğalgaz üretimi ve arzını artırmaya muhtaç bıraktı. Böylece bu ürünlerin dünya piyasalarındaki fiyatının kontrol edilmesi isteniyor. Bu nedenle Washington yetkilileri de Venezuela'ya karşı siyasetlerini değiştirmeye, onu daha fazla petrol üretmeye teşvik etmeye çalışıyorlar. Şimdi küresel piyasaların üretici ülkelerden petrol üretimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir zamanda yeni bir müzakere turu başladı. Bu yüzden görünen o ki Amerika enerji üreticileri ve özellikle Rusya'ya uyguladığı ağır yaptırımların ortasında muhalefete yeşil ışık yakıyor. Unutmamak gerekir ki müzakereler başarılı olsun ya da olmasın, Venezuela Dışişleri Bakanı açıkça Caracas'ın Moskova'nın müttefiği kalacağını ilan etti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Ordubehşt 1401, Hicri Kamer'i 17 Şevval 1443 ve miladi 19 Mayıs 2022 Perşembe. ...39 yıl önce bugün Hicri Şems'i 29 Ordubehşt 1362'de Dikta Bazşı Saddam rejimine karşı her türlü direniş hareketi dahilinde Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim Hanedanı'na üye 90 kişi tutuklandı ve birkaç gün sonra onlardan 6'sı idam edildi. Bu olaydan sonra Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim Hanedanı'na üye 10 kişi idam edildi. Irak'ın önde gelen büyük taklit mercilerinden olan Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim, Hicri Şems'i 1348'de vefat ederken onun ailesinden birçoğu bilim ehli idiler. Bu yüzden de Irak'ın Dikta Saddam rejimi Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim ailesinin ülkedeki nüfuzundan korkuya kapıldı ve bu nedenle dinle mücadele yolunda Irak'taki din alimlerinden birçoğunu ortadan kaldırmaya kalkıştı. ...27 yıl önce bugün Hicri Şems'i 29 Ordubehşt 1374'te Allame Muhammed Taki Şuşleri 93 yaşında vefat etti. Allame Şuşleri 32 yaşında Rıza Şah'ın tesettürü men etmesine itiraz etmek amacıyla İran'ı terk ederek Irak'a gitti. O Şahlık düzeninin yıkılması üzerinden 6 yıl geçti bir sırada İran'a geri döndü. Bunun önde gelen alimin en önemli eserlerinden büyük ilgi toplayan 14 ciltlik Gamus el-Rical adlı eserine değinebiliriz. Hz. Ali Aleyhisselam'ın vecizlerini içeren, Necr-i Bela hakkındaki konuların tefsirini içeren Behcel Sebaghi adlı eser de Allame Muhammed Taki Şüşleri tarafından kaleme alındı. ...180 yıl önce bugün Hicri Kamer'i 17 Şevval 1263'te Hicri Kamer'i 13. yüzyılın bilim adamlarından Seyyid İbrahim Kerbela'yı Günümüz Irak'ın Kutsal Kerbela kentinde vefat etti. Hicri kameri 1214'te İran'da dünyaya gelen Seyyid İbrahim Kerbela'yı ilk eğitimini tamamladıktan sonra Kerbela'ya gitti ve ömrünün sonuna kadar bu kente kalıp ders verdi. ...97 yıl önce bugün 19 Mayıs 1925'te Amerika'daki siyahiler hareketi lideri Malcolm X dünyaya geldi. O hapisteyken Müslüman siyahilerle tanıştı ve Amerika'da gizli siyahi hareketin lideri Alija Muhammad ile ilişki kurdu. Malcolm X Amerika'da siyahiler arasında eşit sosyal hakların elde edilmesi için Amerikalı siyahi rahip Martin Luther King barışçıl hareketine karşılık olarak siyasi mücadelenin yapılmasını düşünüyordu. ...132 yıl önce bugün 19 Mayıs 1890'da Vietnamlı inkılapçı mücadeleci ve ülkenin bağımsızlığı öncüsü Hu Chi Minh dünyaya geldi. Minh, Vietnam halkının sömürgecilerle mücadele hareketinin öncüsü sayılırdı. ...260 yıl önce bugün 19 Mayıs 1762'de Alman ünlü filozof Johann Gottlieb Fichte fakir bir ailede dünyaya geldi. İdealizm okulunun öncülerinden olan bu ünlü Alman filozof yine ünlü Alman meslektaşı Kant ile o dönemlerde tanıştı ve bir süre sonra kendi eserlerinden birini ona takdim etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Bütün fabrikaları sattılar.
Yeni Asya.
Bağımsız yargı yoksa hiçbir reform yapılamaz.
Star.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Kılıçdaroğlu'nun çarp politikası kendi örgütünü bile bezdirdi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç Yüz 17 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde 6 lider buyurun mitinge başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kavala Gezi davasının diğer sanıkları Demirtaş ve içerideki diğer HDP'liler 15-20 Temmuz sürecinin kurbanları derken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yıllar önceki tweetleri sebebiyle verilen cezanın Yargıtay'da onanması uzadıkça uzayan bir zincirin son halkası oldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Karar en başta CHP'nin tepkisini çekti. Kılıçdaroğlu, hep birlikte bu ülkeye çektirilen zulme son vereceğiz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, vicdanı olan her vatandaşla beraber yol yürüyeceğiz. Türkiye'yi zulüm ve zalimden kurtaracağız. En karanlık anın şafa en yakın zaman olduğunu biliyoruz dedi. Altılı Masa'nın diğer liderleri de konuştu. Oysal, ceza baştan sona siyasetin direktifiyle işleyen yargı süreciyle verildi. Ülkeyi gücü eline geçirenin, muhaliflerinin celladı olduğu çıkmaz sokaktan birlikte çıkaracağız. Akşener, dünün mağdurlarının mağrur olduğu ucube sistem, Türkiye'yi daha fazla taşıyamaz, sandık gelecek, vesayet bitecek. Karamollaoğlu, siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da buradan siyasi bir kazanç devşireceklerini zannetmesinler. Adalet bir gün herkese lazım olur. Babacan, nereden gelirse gelsin haksızlığa boyun eğmeyiz. Verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu biliyoruz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız. Davutoğlu, hedef siyasete gözdağı vermek. 90'ların yargıyı araçsallaştıran vesayetçi anlayış ile iktidarda kalamazsınız. Ayarını bozduğunuz kantlar bugün gelir sizi de tartar. İçine fitne sokulup bozulması için her türlü tertibe başvurulan altılı masadaki ortak iradenin güçlenerek devam ettiğini de gösteren bu tepkiler, CHP'nin Bursa için planlayıp karar üzerine İstanbul'a taşıyacağı mitinge yine lider düzeyinde iştirak edilerek yansıtıldığı takdirde çok daha kuvvetli bir mesaj verir. Ne zamandır çağrısını yaptığımız ortak mitinglerin ilki de böylece gerçekleşmiş olur. Kaftancıoğlu kararının iktidar cenahını da rahatsız ettiği ve bunun medya ile açığa vurulduğu bir ortamda muhalefet, bu hadiseyi dayanışmasını daha da pekiştirme ve güçlendirme fırsatı olarak da değerlendirmelidir. Teklif ve çağrı bizden, karar onlardan.
Evren, Devrim, Zelyut 17 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde dolar kıtlığı başlıyor. Başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye'nin adım adım dolar kıtlığına girdiğini gösteren çok önemli veriler açıklandı. Bunlardan ilki Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası cari açığa ilişkin verileri yayımladı. Ne oldu muhteşem ihracat rakamları? Nerede patladı diyorsunuz? O zaman neden dış ticarette eksi veriyoruz? 12 aylık açık olan eksi 24 milyar dolar yerinde kalsa iyi, o rakam daha da bozulacak. Çünkü ürettikçe ithal eden sistemi ek olarak enerji maliyetleri de yerinde durmuyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Dolar kıtlığının ana sebebi ürettikçe yarı mamul ithal etmemiz dedik. Ama bir neden de AKP'nin kavgacı iç ve dış politikaları. Seçmenlerini bir arada tutmak, çözülmeyi önlemek için iç ve dış sert söylemlerde bulunması yatırımcıları korkutuyor. Ülkeye ekonomi olan güveni azaltıyor. Azalan güvenle beraber yatırımcılar Türk hisse ve tahvillerini satıp paralarını alıp kaçıyor. Bu kaçış neticesinde dolar miktarı azalıyor, kıtlaşıyor ve kur yukarı gidiyor. Kaçan sermaye devasa boyutlarda. Erdoğan başkan olmadan önce 2017 yılında yabancıların elindeki hisse miktarı 51 milyar dolar, tahvil miktarı ise 30 milyar dolardı. Şimdi bu rakamlar 19 milyar dolar hisse, 2,3 milyar dolar tahvil şeklinde. Aradaki fark yaklaşık eksi 60 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz? Tam 60 milyar dolar öfke dili nedeniyle kaçmış. Önceki yazılarımızda kaçanın sadece portföy yatırımları olmadığını, kurulması planlanan fabrika yatırımlarından da vazgeçildiğini belirtmiştik. Ne olmuştu kaçan parayla? 60 milyar dolar çıkınca kur yukarı giderek firma maliyetlerini ve enflasyonu arttırmıştır. Gelmekten vazgeçen fabrikalarla işsizlik artmıştır. Dolardaki kıtlığın artacağını gösteren bir haber de bütçeden geldi. Maliye Bakanlığı bakın neler söylüyor. 2022 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 214,3 milyar TL, bütçe gelirleri 164,1 milyar TL ve bütçe açığı 50,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında ödenen faiz 19,1 milyar TL oldu. Ocak-Nisan arası ise faiz ödemesi tam 103,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Ülke bütçesinin nereden nereye geldiğini rakamlarla gösterelim. Böylece durumun nasıl kötüye gittiğini daha rahat görebiliriz. 2017 yılında başkanlık seçimi öncesinde bir yıldaki bütçe açığı 49,3 milyar TL idi. 2018 yılında açık 72,5 milyar TL'ye yükseldi. 2019 yılında açık 124,3 milyar TL oldu. 2020 yılında açık 178,1 milyar TL'ye çıktı. 2021 yılında ise rakam 196,8 milyar TL'yi vurdu. Rakamın yılları içinde nasıl arttığını görüyor musunuz? Şimdi bir ayda 50 milyar TL açık verildi. Peki ne olacak bu işin sonu? Açık böyle artmaya devam mı edecek? Bu işin sonu Osmanlı'nın 1854 Kırım Savaşı sonrasındaki aldığı ilk borçtan 20 yıl sonra batması gibi olur. Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde ekonomide her başlıkta büyük bir zafiyet, çözülme, çöküş izliyoruz. Cari açık artıyor, kur yukarı gidiyor, işsizlik düşmüyor, enflasyon yükseliyor, bütçe korkunç büyüklükte açıklık veriyor. Bu açıklar geleceği tehlikeye atacak ölçüsüz borçlar ve zamlarla kapatılmaya çalışılıyor.
Tahran Radyosu.
Şakir Tarım 17 Mayıs tarihli Milli Gazete'de ülkenin sorunlarını kim çözecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi tansiyonun yükselişe geçtiğinin farkında mısınız? Bunun halka da yansıdığı kimsenin meşhuri değil. Eskiden TV'lerin açık oturumlarında saygı ve uzlaşı üslubu hakimdi. Şimdi insanların farklı düşünceye sabrı yok. Televizyon programlarında gerilim yaşanıyor. Kavgaya dönüşen programlar görüyoruz. Sunucu yayını ara vermek zorunda kalıyor. Çarşı, pazar, yollar, otobüsler ve metrolarda da benzeri manzaralara şahit oluyoruz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Güvenlik, sığınmacılar, ekonomi, hayat pahalılığı, faiz, kur, enflasyon, eğitim gibi konularda çözüm bekleyen pek çok sorunumuz var. Bazı yöneticilerin kavgacı ve ayrıştırıcı bir dil kullanmaları düşündürücü. Hele hükümetin tutumu insanı şaşırtıyor. Ülkeyi onlar yönetiyor. Sorumluluk omuzlarında. Asıl birleştirici, kaynaklaştırıcı üslup kullanması gereken hükümet. Fakat rakibini ağır sözler eden iç barıştan sorumlu bakanımız var. Yönetici ve sorumluluk sahiplerinin tedirgin edici sözler kullanması hiç de hayra alamet değil. Hükümetin başı Mayıs 2021'de şöyle demişti. Bunlar iyi günleriniz. Daha neler olacak neler? 11 maaşlı müdür, 5 maaşlı danışman iddialarına cevap veren yok. AKP kurucularından Kırıkkale eski milletvekili Kemal Albayrak, hukukun bittiği yerde diktatörlük başlar, demişti. Nagihan Alçı, seçim gerilimi yükselip kan akabilir diyerek uyardı. Hem muhalefet hem iktidarın muhakkak bir orta yol bulup bir an önce bir uzlaşı zemini oluşturmaları çağrısında bulunuyorum. Bunun için hatta yalvarıyorum. Sinirler, kutuplaşma ve nefretin hakim olduğu bir atmosferde bu gibi çağrılara kulak verilmelidir. İç barış ve güvenliği sağlayacak kurumların başında hukuk geliyor. Hukuk hepimize lazım. Yargının yıpranmaması, yıpratılmaması gerekiyor. Son zamanlarda yargının verdiği bazı kararlar üzerinden kamuoyu ikiye bölündü. Bu hayra alamet değil. Toplumda tedirginlik oluşturuyor. Kavala olayında başlangıçta beraat kararı verilmişken yeniden yargılamada müebbet verildi. Bu konudaki uç görüntü kamuoyunu rahatsız etti. Kaftancıoğlu kararında da hakaret içeren sözlerin 7 sene önceye ait olduğu konuşuldu. Yargı bu bilgiye yeni mi ulaşmıştır? Açıklık getirmesine ihtiyaç var. Yandaş medya yargıya gösterilen tepkiye Erdoğan düşmanlığı basitliği ile yaklaştı. Bu gerçeği yansıtmıyor. karara muhalefetin tepkisi kadar hükümet yanlıları da tepkili. Hukuk gibi hassas bir alan ben merkezci bir tavrı kaldıramaz. Hak denildiği zaman akan sular durur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden, başta halkın Haziran 1963'te diktatör şah rejimine karşı ayaklanması olmak üzere İmam Hümeyni'nin tutuklanması sonrası olayları ele alacağız.
Geçen bölümde İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden Haziran 1963'te İmam Hümeyni'nin tutuklanmasıyla ilgili olayları anlattık. Bu bölümde İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden başta halkın Haziran 1963'te diktatör Şah rejimine karşı ayaklanması olmak üzere İmam Hümeyni'nin tutuklanması sonrası olayları anlatmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni'nin tutuklanması haberi ülkede bomba gibi ses getirdi ve Kum, Tahran ve diğer bazı şehirlerin halkı tedirgince caddelere döküldüler. Kum'da imamın evinde ve çevre sokaklarda toplanan çok sayıda kişi ya ölüm ya Hümeyni diye slogan atarak sokağı rejim karşıtı duygularla doldurdu. Halkın gözünü korkutmak ve protestoların yayılmasını önlemek ve halkın toplanmaya ve protestoya devam etmesini engellemek üzere Şah'ın zalim rejimi kentin üzerindeki ses duvarları kırmak ve askeri tatbikatlar yapmak için askeri uçaklarını Kum şehri üzerinde uçurdu. Ancak İmam Hümeyni'nin tutuklanmasından dolayı çok kızgın olan halk bu saldırılar karşısında direndi ve protestolarını sürdürdü. Ve bu yüce mercinin koşulsuz şartsız serbest bırakılmasını istedi.
Memnuniyetsizliklerin yayılmasından ve şehrin kontrolünün ellerinden çıkmasından endişe duyan Şah'ın ajanları milleti katletmeye başladı ve bu yolda yaşlılara, gençlere, kadınlara ve erkeklere acımadılar ve kentin bazı noktalarında halkı kurşun yağmuruna tuttular. Görgü tanıklarının ifadesine göre rejim güçlerinin ateş etmesinin ardından hayatını kaybeden ve yaralanan insanların yürek burkan iniltileri göğe yükseldi ve Kum sokaklarında kanlar akmaya başladı. Bir saat sonra kenti ölümcül bir sessizlik sardı ve Kum sokaklarından duyulabilen tek ses askerlerin botlarının sesi ve yaralıların iniltileriydi.
İmamın tutuklanma haberi hemen Kum'dan başkent başta olmak üzere İran'ın diğer şehirlerine yayıldı Ve bu inanılmaz haberi duyan halk kitleleri sokaklara döküldü. Tahran'da halkın farklı kesimlerinde öfke dolu coşku ve kargaşa yaşandı. Öğrenciler sınıfları kapattı ve kampüste protestolar düzenledi. Mağazacılar ve iş insanları iş yerlerini kapatıp sokaklara döküldü. Tahran'da manavlar çalışmayı bıraktı ve ellerinde sopa, demir ve bıçaklarla öfkeli gösteriler düzenledi. Öğrenciler protestolarını üniversiteden sokaklara yayarak protestolarıyla halk kitleleri arasında bağ kurdu ve Hümeyni serbest bırakın sloganları atıp halkı coşturdu.
Polis üniversiteye kuşatarak kentin ortamını top ve tankla kontrol etmeye çalıştı. Ancak protestolar giderek artıyordu ve protestocuların sloganları ve talepleri despot şah rejimine devirmeye doğru yöneliyordu. Protestocular protestolarını genişleterek hükümet merkezlerini radyo ve televizyona ele geçirmeye düşündü. Ancak kendisini son derece tehlike altında hisseden rejim, karşıtlarını sakinleştirmek ve öfkeli insanlara hoşgörü göstermek yerine Tahran'da da halka ateş açtı ve yüzlerce insanı öldürerek geniş ve korkunç bir cinayet işledi ve ölülerden yığınlar yaptı.
5 Haziran akşamıyla eş zamanlı olarak Tahran'ı ölümcül bir sessizlik sardı. Sokaklardan ve caddelerden cesetleri alıp mezarlıklara götüren kamyonların sesi gece boyu durmaksızın devam etti ve çarşı, sebze meydan, üniversiteler ve okullar gibi protesto amaçlı toplanma merkezleri başta olmak üzere şehrin her tarafı askerlerle doldu.
Bu arada çoğu çiftçi olan Verami'nin Pişva kenti halkı imamın tutuklandığını duyunca işlerini durdurarak sokak gösterileri düzenlediler ve imamı desteklediklerini bildirmek ve tutuklanmasını protesto etmek için Tahran'da yürüyüş yapma kararı aldılar. Onlar ya ölüm ya Hümeyni, Hümeyni, Hümeyni sen Hüseyin'in evladısın ve şaha ölüm gibi sloganlar atarak Tahran'a doğru yürüdü.
Yolun ortasında o bölgenin köylerinden çok sayıda kişi pişvali protestoculara katılarak yürüyüşü daha görkemli hale getirdi ve Verami'nde büyük bir kalabalık oluştu. O gün sabahtan beri coşku ve heyecan içinde olan Verami halkı yürüyüşçüleri karşılamaya geldiler ve onlarla birlikte Tahran'a doğru yola çıktılar. Kefen giymiş halk gün batımı eşiğinde Bakıravat köyünün yakınlarında despot şah rejiminin ordusunun askeri mangallarıyla karşı karşıya kaldı. Onlar sürekli olarak halka evlerine dönmelerini söylüyordu ancak öfkeli halk yoluna devam etti. Protestocuların kararlılığı ve direnişiyle karşılaşan rejim güçleri onları acımasızca kurşun yağmuruna tuttu ve halkı en feci şekilde katletti. Bu ayaklanmada çok sayıda insan öldü ve yaralandı.
Tahran kentlerinde protestoların yayılmasıyla eş zamanlı olarak Kum halkından bir grup imamın eşini ve ailesinin üyelerini teselli etmek için imamın evine akın etti. Ancak imamın eşinin direnişi ve azmi o kadar övgüdeğer ve görkemliydi ki bu acıya katlanmasının yanında başkalarına da teselli ediyordu.
İmam Hümeyni'nin eşi şöyle anlatıyor. ya ölüm ya da Hümeyni ve Hümeyni Hümeyni Allah seni korusun, ölsün ölsün senin hunhar düşmanın sesleri evimizi doldurmuştu. Sesler caddeden geliyordu ama sanki evin arkasında bazı insanlar ses şeklinde canlarını ağızlarından çıkarıyordu ve düşmanın ajanları da acımasızca onları öldürmeye başladı. Evimiz hanımların gelip gittiği bir yer olmuştu. Hanımlar gelip bayılırdı. Ben de başlarına eteğimi koyup su ve şerbetle kendine gelmelerini sağlardım. Bunlar imamı gerçekten seven din öğrencileri ve fakir bir sınıfın eşleriydi.
İmam Hümeyni'nin eşi hükümete bağlı bazı kadınların dil yaralarına da atıfta bulunarak sitem etti ve şunları anlattı. Fakat aynı zamanda bazı kadınlar gelip iğneli sözlerle kalplerimizi kırıyordu ama biz sakin olmaya karar vermiştik. Yoğun üzüntüden dolayı kendinden geçmiş kadınları o durumda bile kırıcı sözler söyleyerek bizi bırakmayan kadınlarla karşılaştırma yoksulluk ve cesaret ile zenginlik ve uzlaşmacılık karşılaştırmasıydı.
Tahran Radyosu.
İmam Hümeyni'nin eşi Kum kentindeki korkunç atmosfere ve rejimin 5 Haziran'da Kum kentinin üzerindeki ses duvarını kırmak için askeri uçakları kullanmasına değinip şunları anlattı. 5 Haziran'da rejim insanları korkutmak üzere kum üzerinde fantom uçaklarının uçurulmasına emretmişti ve bu gerçekleşti. Kumlu kadınlar ve erkekler şehirdeki ses duvarının kırılmasından dehşet duydular. Fantomlar geçerken evimiz feryatlarla doluyordu. Sanki uçaklar evimize vardıklarında kendilerini alçaltıyorlardı.
Uçaklar garip bir hızla şehrin üzerinde manevra yapıyordu ve bu esnada evimizdeki kadınların çoğu halsiz düşüyordu ve ben ve kızlarım onlara şerbet veriyorduk. Onlar bizi teselli etmeye gelmişti ama biz onlara teselli ediyorduk. İmam Hümeyni'nin değerli eşi o günlerin anılarını anımsayarak halkın 15 günlük grevi, dükkanların kapatılması ve halkın fedakarlık ve direnişine işaret etti ve şunları ekledi. Halkın şiddetli grevi ve dükkanların kapatılması ve diğer işlerin kapatılması 15 gün sürdü. Sonunda hükümet korku yaratarak ve birkaç dükkanı ateşe vererek ve büyük mağazaları yıkarak insanları iş yerlerine açmaya zorladı. Tabii ilk günlerde birkaç saatliğine büyük oğlum Mustafa'nın görüş ve izniyle fırınlar ve kasaplar halkın ihtiyacını karşılamak için açıldı. Meyveler dükkanlarda bozuluyordu ama kimse dükkanların kapısını açmıyordu. Hakikaten halk çok fedakarlık etti ve direndi.
İmamın tutuklanması ve halk kitlelerinin protestosu ve rejimin şiddetli baskısı sonrasında imamın evine yeniden saldırı ve ailesinin esir alınacağı söylentileri gündeme getirildi. Ancak imamın eşi taşınma ve yer değiştirme teklifi karşısında direniyordu ve evi terk etmek istemezdi. Fakat sonunda iç arzusuna rağmen çocuklarının ısrarı ve görüşüyle bu teklifi kabul etti.
Akşamüstüydü ve kentte imamın evine saldırılacağı ve kadınların esir alınacağı söylentisi yayıldı. Bu söylenti erkeklerin bizim yerimizi değiştirme düşüncesine yönlendirdi. Eşraki Bey ve Mustafa gelip bu gece evi terk edin dediler. Onlara korktunuz mu dedim. Böyle duyduk dediler. Yalan, bu evden kımıldanmayacağım. Tutsak olmaya hazırım ama kaçmak istemem. Direndim ama Mustafa endişeli ve kızgındı. Bu yüzden Eşraki Bey'in evine gitmemizi kabul etmek zorunda kaldım. Allah bilir ne kadar zorlandım ama dayandım ve gittik ve ertesi gün geri döndük ve haklı olduğumu anladık.
Değerli dinleyiciler, gelecek programda İmam Hümeyni'nin siyasi mücadelesi dönemine ilişkin meseleleri ve konuları eşinin hatıralarının merceğinden sizleri takip edeceğiz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejimin Ukrayna Savaşı üzerinden fırsatçılığı.
Siyonist rejim İsrail, El Cezire televizyon kanalına dünyaca tanınan ve tecrübeli muhabiri Şirin Ebu Akil'i planlı bir şekilde şehit etmesinden sadece 2 gün sonra Ürdün Nehri batı yakasında 4000'i aşkın yerleşim birimli inşaat planını yayılmacı siyasetler doğrultusunda onayladı.
Bu konuyla ilgili hazırladığımız programımızı dinliyorsunuz.
Şirin Ebu Akile'nin terör olayı aslında sözde İsrail olarak adlandırılan 1948 işgal topraklarında ve özellikle Tel Aviv'de Filistinlerin mükerrer operasyonlarından Siyonist rejimin aldığı yenilgilerin sadece bir intikamı sayılmıyor. Aslında hedef ister Mescid-i Aksa'ya yönelik mükerrer saldırılar, isterse işgal altındaki toprakların coğrafi ve demografik değişiminin işgal, yerleşim alanlarıyla devam eden yayılmacı siyasetlerle muhabirler tarafından dünyaya yansıtmamaları için korkutmaktı.
Yerleşim alanı göz boyayan adının tersine işgal içinde işgaldir. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mükerrer bildirileri uyarınca 1967 işgal topraklarını kısıtlı bir Filistin hükümetinin kurması için Filistinlilere verilmesi yerine tam tersi onları 1948 yılı işgal topraklarına ilhak etmeye çalışıyor. Bu bağlamda ilk etapta Filistin topraklarına bu yerleşim alanları inşa ediliyor ve bir sonraki adımda da 1948 işgal topraklarına ilhak ediliyor. 1948'de Siyonist rejimin varlığının ilan edilmesinden sonra bu rejim toprak sınırlamaları nedeniyle her zaman stratejik derinlikten yoksun kalmıştır. Dolayısıyla Siyonist rejimin güvenlik stratejileri tasarlanırken bu zafiyetin giderilmesi için bir yol bulunmaya çalışıldı ve yerleşim alanlarını geliştirmek ise bu alanda ana strateji olarak benimsenerek sürdürüldü.
Konu bununla bitmiyor. Korsan Siyonist rejim yerleşim alanları inşa etmek veya sinsi işgal stratejilerini yürüterek batı yakada Filistinlere ait olan arsaları birbirinden yarı küçük adalar haline getirerek, toprak bütünlüğünü yok ederek küçük bir Filistin devletinin oluşmasını engellemeye çalışıyor. Bunlara ilaveten bu kaynaklarının yağmalanması başka bir sömürge yerleşim hedefi olarak izleniyor. Bu işgal yerleşim alanlarının birçoğu verimli bölgelerde inşa ediliyor ve Filistinlerin su ve hayati önem taşıyan diğer kaynaklara erişimi engelleniyor.
Su havzaları ise Batı Havzası, Kuzeydoğu Havzası, Doğu Havzası, kıyı yeraltı havzası ve El Karmal havzalarından ibarettir. Batı havzası Cenin eyaletinin batı bölgelerinden başlar ve El Halil eyaletinin güneybatı bölgelerine kadar devam eder. Kuzeydoğu havzası kuzey ve kuzeydoğudaki Nablus, Cenin ve Tubas eyaletlerinden akan suların neredeyse tamamını içerir. Doğu havzası tamamen Batı Şeria'da yer almakta ve Cenin, Tubas, Nablus, Ramullah, Beit Lahim illerinin kuzey bölgelerinden El Halil eyaletinin güneyindeki en uzak noktaya kadar akan tüm suları içermektedir. Kıyı yeraltı havzası Hayfa'nın güneyinden Nagev'e kadar uzanır ve büyük bir kısmı Mısır'ın içinde bulunur. Ve El Karmal havzası da Merc bin Amer Ovası'nda uzanan Karmel ve Hayfa'nın tüm dağlık bölgelerini kapsar.
Tahran Radyosu.
Kudüs kentinin tam hakimiyeti ve Batı Şeria'nın dörtte birini oluşturan Büyük Kudüs Projesi çerçevesinde Batı Şeria'nın diğer bölgelerinden ayrılması ise Siyonist rejimin yerleşim alanları inşa siyasetini sürdürmenin bir diğer hedefidir. Böylece aşırı Siyonistlerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak üzerine heykel mabedini dikme rüyalarını gerçekleştirme ortamını oluşturmaya çalışıyor. Buna göre Siyonist yerleşimcilerinin inşa planı bu yerleşimlerin Batı Şeria'nın kuzeyinden güneyine doğru 3 ayrı güvenlik bölgesinde uzanacak şekilde ve Kudüs çerçevesinde bu kenti 4 taraftan kuşatarak tasarlanmıştır. Yeni yapılan yerleşim alanlarının birçoğu bu çerçevede yapılarak Kudüs kentinin Batı yakanın diğer bölgelerinden koparılmasının gerçekleştirilmesine çalışılmıştır.
Hiç şüphesiz işgal yerleşim alanlarının inşa çalışmaları tüm uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olmakla birlikte Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki savaş suçlarının açık bir örneğidir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980'deki 465 sayılı kararı işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi işgal yerleşim alanlarının yıkılması ve inşa çalışmalarının durdurulmasını istiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 446, 452, 252 ve diğer birçok benzer bildiride benzer içeriklere sahipler. Nitekim Uluslararası Adalet Divanı 1977 yılından beri Siyonist İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında izlediği işgal yerleşim politikasının 4. Cenevre Sözleşmesi'nin 49.6 maddesine aykırı olduğunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1979 yılındaki 446 ve 452, 1980 yılındaki 465 sayılı kararlarında da bu uygulamalarına son verilmesi çağrısının yapıldığını ve bunların 4. Cenevre Sözleşmesi'nin ciddi birer ihlali olarak nitelendiğini belirttikten sonra İsrail rejimi işgal yerleşim alanlarının uluslararası hukuka aykırı olarak kurulduğunu tespit etmiştir.
Fakat şimdiye kadar batılı ülkeler tarafından Siyonist rejimin devam eden işgal politikasına karşı koymak ve engellemek için etkili ve pratik herhangi bir adım atılmazken, üstelik sosyal ve sivil toplum kuruluşlarının raporlarına göre 2018 ila 2021 yılına kadar 670'ten fazla Avrupa Finans Kurumu ve kuruluşun işgal altındaki Filistin topraklarında Korsan İsrail rejimi işgal yerleşim alanlarının inşasıyla ilgili şirketlerle işbirliği yapıyorlar. Konuyla ilgili 25 Filistinli bölgesel ve Avrupalı kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan raporda Birleşmiş Milletler Filistin Toprakları Özel Raportörü Michelle Link'in bir ön sözü de yer alıyor. Ön sözde Avrupalı şirketlerden uluslararası hukuka göre gayrimeşru ve yasa dışı kabul edilen Siyonist İsrail rejimin işgal yerleşim alanlarıyla ilgili tüm yatırımları ve finansal işlemleri askıya alma çağrısı yapıldı.
Yapılan araştırmadan elde edilen bilgilere göre bankalar veya sigorta şirketleri de dahil olmak üzere bazı Avrupa finans kurumları ve işgal yerleşim inşaatıyla ilgili olarak çalışan Siyonist şirketler arasında doğrudan veya dolaylı olarak yürütülen finansal işlemlerde 255 milyar dolarlık maddi ayrıntılar yer alıyor. Raporda aralarında Fransa ve Almanya'nın BNP Paribas ve Deutsche Bank gibi bazı bankalar ve finans kurumlarının kredi alma, hisse senedi ve tahvil satın alma işlemlerinde inşaat şirketleriyle bazı finans kurumları arasında bazı finansal anlaşmaların olduğu belirtiliyor.
Rusya'nın yaklaşık 3 ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyon sonucu birçok Ukraynalının kentleri boşaltmaları ile birlikte Tel Aviv yönetimi aralarında Yahudilerin de olduğu Ukraynalı göçmenleri Filistin'in işgal edilen topraklarına taşıma çalışmaları ise yeni işgal yerleşim alanı inşa siyasetlerini sürdürme bahanesine dönüşmüştür. Üstelik işgal rejimi sinsi işgal stratejisini ilerletmek için Batı'nın bu savaşla ilgilenmesini ve savaşın haber manşetlerinde yer almasından yararlanıyor. Bu yüzden eğer Batılı ülkeler Ukrayna ve Rusya çatışmasıyla ilgili gösterdikleri tutumun küçük bir kısmını Siyonist rejimin yerleşim alanı inşa çalışmalarına karşı göstermiş olsalardı, ırkçı rejim uluslararası normlar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını buna ihlal etmeye cesaret edemezdi. İşte Batı dünyasının bu çelişkili tutumları, sahte rejimin dünyaca tanınan bir Hristiyan muhabire alenen düzenlediği planlı suikastın tamamen ardından ve dünya kamuoyu Ukrayna olayları ile ilgili meşgul olduğu bir dönemde yeni işgal yerleşim alanları projesini yürürlüğe koyma cesareti bulamazdı.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim İsrail'in Ukrayna savaşını fırsat bilerek işgal yerleşim alanları siyasetlerine tekrar başladığına dair hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı www.parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkishradio@irib.ir adresinden gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ülkede insan gücünün gençleşmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı reisi Tahran ve Havana arasındaki işbirliğinin stratejik olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhbir, İran'ın Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, enerji ve ulaşım, Tahran-Bakü işbirliğini geliştirmenin temel ilkeleridir, dedi. İran Petrol Bakanı Cevad Oğuz, İran petrolünü iyi bir fiyat ve güçlü bir şekilde sattığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Başkanı Seyyid İzzetullah Zargami, İranlı uzmanların Katar el sanatlarını canlandırmakta olduklarını duyurdu. İran İslam İnkılabı Muhafızlar Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran halkının yaptırımlar karşısındaki sabrı dünya özgürlükçileri için bir modeldir, dedi. İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı General Süleymani suikastını Amerika insan haklarının açık bir örneği olarak değerlendirdi. İran hükümet sözcüsü, Birleşmiş Milletler raportörünün yaptırımların yasa dışı olduğunu onaylaması Amerika için başka bir skandaldır, dedi. İran ve Türkiye'den sınır, kolluk kuvvetleri ve güvenlik komitelerinin düzenli toplantılarına vurgu yapıldı. Washington ve Ankara, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini vurguladılar. İsveç Başbakanı, Türkiye açıklamasıyla ilgili konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız, dedi. Rusya, Ukrayna'da yeni bir nesil lazer silahı kullandı. Türkiye'nin Siyonist rejimi ihracatı arttı ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK-YPG'li öldürüldü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.